Ayrım 11. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 107. Şarap meselesi başkomiserim. Çemberlitaş'ın etrafındaki ıssız, karanlık sokaklarda saatlerce çöp arabalı katili aradık. Ama bırakın eşgale uyan bir zanlıyı, bir tek çöp toplayıcısıyla bile karşılaşmadık. Galiba akşamın ilk saatlerinde çıkıyorlardı işe. İstanbul'un taşı toprağı gibi çöpü de altın olduğundan sanırım bu işle uğraşanlar elini çabuk tutuyor. Gece ilerlemeden çöplerde işe yarar ne varsa toplanmış oluyordu. Eğer öyleyse Cello ile Şeffa'nın doğru söyleme ihtimali artıyordu. Tabii Konstantinopolis'in son imparatoru bilmem kaçıncı Konstantin'in hayaletini gördükleri gibi bir sanrıya kapılmadılarsa. Üstelik şüpheli şahsı ikisi de oldukça farklı tarif etmişlerdi. Eğer söyledikleri doğruysa elimizdeki tek tutarlı bilgi katilin kurbanı bir çöp arabasıyla Çemberlitaş'a getirdiğiydi ki bu da hiç yoktan iyiydi. Olay yeri incelemenin işi bitince onları emniyete, cesedi morga yollayıp biz de Sultanahmet'teki şu 24 saat açık restoranlardan birinin yolunu tuttuk. Hem acıkmaya başlayan karnımızı doyuracak hem de Ali ile Zeynep'in akşamdan bu yana yaptıkları araştırmalar üzerine konuşacaktık. Restoranda otele verecek paraları olmadığı için masada uyumaya çalışan saçları rastalı iki sarışın turiste iştahla çorbalarını kaşıklayan üç taksi şoförü vardı sadece. Elimizde telsizlerle içeri girdiğimizi gören turistler heyecanlanıp toparlandılar. Ama kendileriyle ilgilenmediğimizi anlayınca rahatlayarak uyuklamayı sürdürdüler. Polislerle içli dışlı yaşamaya alışkın olan şoförler ise bizi umursamadılar bile. Bir gün gün görmüş yaşlıca bir şoför şöyle demişti bana: "Kusura bakmayın ama başkomiserim, üç meslek vardır birbirine benzer. Şoförlük, polislik, orospuluk. Ne gecesi vardır bu işlerin ne gündüzü. Ne derdi biter ne belası. Her türlü insanla uğraşırsınız. Psikopatı, sarhoşu, esrarkeşi, aşığı, sapığı, çaresizi, hırlısı, hırsızı, masumu, katili. Bütün milletin kiri pası, teri kokusu siner üzerinize. Üstelik parasında da bir bok yoktur. Üç kuruş ya geçer ya geçmez elinize. Velhasıl başkomiserim, zor iştir bu üç mesleğin erbabı olmak. Allah hepimizin yardımcısı olsun." Doğru söylüyordu. Toplumun tortusuyla uğraşırdı bu üç mesleğin elemanları. Dibe vurmuş insanlarla. Sıfırı tüketmiş, üç kuruş için ölmek, öldürmek zorunda kalanlardan söz etmiyorum sadece. Karun kadar zengin olmalarına rağmen vicdanlarını, merhametlerini, onurlarını yitirmiş olanlarla da girerdi başımız belaya. En rezilleri de onlardı zaten. İşin kötü yanı, bu zengin zibidilere bulaştıkça biz de bozulurduk çoğu zaman. Cinayet işleyen oğullarını kurtarmak için görevli amirlere rüşvet verirler. Kendilerine karşı çıkan emniyet müdürlerini devlet katındaki akrabaları aracılığıyla tehdit ederler. Hatta gözleri yeteri kadar dönmüşse tetikçiler tutup üzerinize ateş açtırırlar. İşte bu yüzden dürüst polis bulmak zordur. İşte bu yüzden namuslu, dürüst polisler buldum mu onları kaybetmek istemem. Tıpkı Ali ile Zeynep'i kaybetmek istemediğim gibi. Restoranın içerisindeki sakin masalardan birine yerleştikten sonra çaylarımızı, poğaçalarımızı söyleyip dünün muhasebesini yapmaya başladık. Benden sonra o kısıtlı sürede iyi iş çıkarmışlardı bizim çocuklar. Özellikle Zeynep ilk kurban hakkında önemli bilgilere ulaşmıştı. Necdet Denizel'in sikke kaçakçılığı yaptığı yönünde ciddi kuşkular varmış başkomiserim diye anlatmaya başladı çayından ilk yudumu aldıktan sonra. Hatta çalıştığı üniversiteden kınama cezası bile almış. Anlamadım, adam kaçakçılık yapıyorsa onu neden hala üniversitede tutuyorlar ki? Kaçakçılık yaptığı kesin değil, en azından bu suçtan hüküm giymemiş. Aslında sikke koleksiyoneriymiş. Elindeki sikkelerin kayıtları arkeoloji müzesinde varmış. Yeni sikkeler edindiğinde de bunu müze yetkililerine bildirmek zorundaymış. Necdet de bu kuralı yerine getirdiğini söylüyormuş. Ama yakalanan bir define avcısı ona yeni sikkeler sattığını söyleyince işler değişmiş. Necdet hakkında dava açılmış. Fakat ne olduysa define avcısı mahkemede ifadesini değiştirmiş. Böylece yeterli delil olmadığından Necdet ceza almamış. Yine de durumu kuşkulu bulan üniversite yönetimi hakkında soruşturma başlatmış. 3 ay üniversiteden uzaklaştırma cezası vermişler. Demek Namık doğru söylüyormuş dedim poğaçasını bitirmekte olan Ali'ye bakarak. Pek de namuslu biri değilmiş bu arkeolog. Lokmasını hızla adeta çiğnemeden yuttu Ali. İyi de başkomiserim, Namık da sütten çıkmış ak kaşık değil. Adam iki polisi yaralamış, biri neredeyse ölüyormuş. İşte bu oldukça ilginçti. Nasıl olmuş bu iş? Çayından kocaman bir yudum aldıktan sonra yanıtladı. Bunun evini basmışlar. Kafam karışmaya başlamıştı. Ne zaman? 12 Eylül döneminde, sıkı yönetim zamanında. 20 küsür yıl öncesinden mi bahsediyorsun Ali? Evet, 1981 yılından. Bu Namık teröristmiş, yani gençlik yıllarında. 12 Eylül döneminde polisler evini basmışlar. Silahla karşılık vermiş. İki polisi vurmuş, kendisi de kaçarken yaralanmış. Onun da yarası ciddiymiş. 2 ay kadar hastanede yatmış, müebbet hapis cezasına çarptırılmış. Ömür boyu ha? Ama sadece 10 yıl yatmış. Aftan çıkmış, okuluna dönmüş, doktor olarak mezun olmuş. Peki sonra bu tür olaylara karışmış mı? Karışmış tabii diyecek oldu ama Zeynep lafını ağzında koydu. Aynı şey değil. Bakışlarını bana çevirdi. İçeriden çıktıktan sonra silahlı hiçbir eyleme katılmamış başkomiserim. Ama korsan gösteriler... Biraz insaflı ol Ali diye adeta azarladı Zeynep. Korsan gösteri dediğin deniz kirliliğine karşı teknelerle boğaz trafiğini kapatmak, tarihi yerleşim yerlerine bina yapımını durdurmak için kendilerini Ayasofya'nın kapısına zincirlemek, Haliç'ten geçecek metro köprüsünü engellemek için yürüyüş düzenlemek. Bunları herkes yapıyor. Zeynep'in neden bu kadar hırçın konuştuğunu anlamasam da düşüncelerine katılıyordum. Yine de Namık'ın silahlı bir örgüte katılmış olması kuşku vericiydi tabii. Peki eski örgütüyle bağı devam ediyor mu? Ya da başka bir örgütle bağlantısı var mı? Eski örgütü dağılmış başkomiserim. Başka bir terör örgütüyle de bağı gözükmüyor. İkinci poğaçasını ısırmadan önce ya da henüz tespit edilemedi diye mim koydu Ali. Adam polis vurmuş. Her şey beklenir böylelerinden. Sözleri tepkiseldi ancak haklı olabilirdi. Son iki cinayet hiç de bireysel eylemlere benzemiyordu. Sanki birilerinin ortak iradesi ve planıyla gerçekleşiyordu. Bu sebepten Namık Karaman'ı da zanlılar listesinde tutmakta yarar vardı. Böyle düşünmeme rağmen fikrimi açıkça dile getirmek istemedim. Ya Leyla Barkın diyerek öteki zanlıya geçtim. Doğru mu söylüyormuş? Necdet'le kavga etmişler mi sepetçiler kasrında? Doğruymuş diye başını salladı Ali. 3 garson da onayladı Leyla'nın söylediklerini. Necdet'in kafasına şarap döküp çıkmış restorandan kadın. Ali soruyu yanıtlarken Zeynep'in yüzü iyice asılmıştı. Bu ikisinin arasında yine nahoş olaylar olmuştu anlaşılan. Anlamak istedim. Birlikte mi gittiniz sepetçiler kasrına? İkisinden de çıt çıkmadı. Suçlu çocuklar gibi susuyorlardı. Birlikte gittik diye mırıldandı sonunda Ali. Ben garsonları sorgularken Zeynep de restoranın müdürüyle görüştü. Öğrenmek istediğim bu değildi. Demek ki daha açık sormalıydım. Manzara nasıldı dedim ikinci bardak çayımın şekerini karıştırırken. Muhteşemdi değil mi? Muhteşemdi başkomiserim. Zeynep'ti konuşan. Onun da dili çözülmüştü işte ama bir terslik vardı. Öfkeli bakışlarla arkadaşını süzdü. Gerçi Ali komiserimle tartışmaktan ne manzaranın farkına vardık ne yemeklerin tadını alabildik ya. Evet, tam tahmin ettiğim gibi. Yine kavga etmişti bu cahil çocuklar. Niye? Ne oldu ki? İştahı kaçan Ali önündeki poğaça tabağını sıkıntıyla iterek söylendi. Şarap meselesi başkomiserim. Neden bahsediyordu bu hayta? Şarap mı? Leyla Barkın'ın eski kocasının başından aşağı döktüğü şarap diye bu önemli anlaşmazlığa açıklık getirdi Zeynep. Yani Ali çok kızmış Leyla Hanım'a. Neymiş efendim, bir kadına yakışıyor muymuş böyle davranmak? Yakışıyor mu başkomiserim diye isyan etti yardımcım. Üstelik Kadın bir müze müdürü. Hepimizden daha dikkatli olması gereken bir hanım. Herkesin içinde adamın kafasına şarap dökmek olur mu? Kendimi tutamadım, gülmeye başladım. Önce sessiz, sonra kahkahalarla. Sadece bizimkiler değil, çorbalarını bitiren üç şoför, gözlerine gecenin yorgunluğu çöken görevli ve tatlı uykularına yine ara vermek zorunda kalan rastalı iki turiste dönüp tuhaf tuhaf baktı yüzüme. Yahu çocuklar, kahkahalarımı dizginlemeye çalışıyordum. Yahu ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyoruz başkomiserim? Bön bön bakıyordu Ali suratıma. Bir de soruyorsun. İkisini de süzdüm. Affedersiniz ama ikiniz de salaksınız diyecektim, kıyamadım. Bir tuhafsınız yani dedim kendimi gemleyerek. Yahu fırsat bulmuş, şahane bir akşam yemeği yiyecekken bir kadının bir adamın başına döktüğü şarap yüzünden birbirinize giriyorsunuz. Olacak iş mi bu şimdi? Ali başını öne eğmişti. Zeynep ondan daha cesur çıktı. Ama başkomiserim diyecek oldu. Aması maması yok Zeynep diyerek susturdum. Size ne Leyla'nın Necdet'in kafasına döktüğü şaraptan yahu? Soruşturmayla ilgili bir mesele olsa amenna. Ama boşanmış bir çiftin kavgası. Emniyet teşkilatında aklına güvendiğim bir tek siz varsınız. Ama şu yaptığınıza bakın ya. Size ne başkalarından? Onları tartışacağınıza, oturup kendi meselenizi konuşsanıza. Kendi meseleniz dedikten sonra duraksadım. Yani aranızdaki ilişkinin farkındayım demiştim. Ama bunu söylemeye hakkım var mıydı? Bu çocukların babası değildim ki, amirleriydim sonuçta. Bir süre sonra benden ayrılacak, başka birileriyle çalışacaklardı. Çok mu karışıyordum yaşamlarına? Aşksa onların aşkıydı, ilişki ise onların ilişkisi. Belki de sandığımın tersine birbirlerinden hoşlanmıyorlardı. Belki de bu yüzden sürekli kavga dövüş içinde yaşıyorlardı. Evet, yanlış yapıyordum. Neyse, beni ilgilendirmez diyerek geri adım atmaya çalıştım. Hani boş yere kavga ediyorsunuz diye söylüyorum. Önüne eğdiği başını kaldırdı Ali. Aslında haklısınız başkomiserim. Az bile söylediniz. Hakikaten saçma bir tartışmaydı. Demek uyarılarım işe yaramıştı. Takdirle baktım Ali'ye. Genelde bu tür mantıklı yorumlar kızımızdan gelirdi. Bizim deli bozuk ilk kez aklı selim davranıyordu. Aferin diye içimden geçiriyordum ki orada bir soruşturma için bulunuyorduk diyerek yine kıvırdı. Kişisel görüşlerimizi işin içine katmamalıydık. Hadi Ali neyse de haklı başkomiserim diyerek Zeynep de katılmasın mı ona? Kişisel duygularımız yüzünden tartışmamalıydık. Üstelik bu tartışmayı size kadar taşıdık. Yeniden güldüm. Deminden beri söylediklerimden hiçbir anlam çıkaramayan bu iki aptal aşığın, bu iki güzel çocuğun yüzüne bakarak mırıldandım. Ah ne diyeyim ben size? Allah müstahakkınızı versin. Onu da anlamadı Ali. Sağ olun başkomiserim, çok teşekkür ederiz. Yok, bunlar adam olmayacaktı. Sonunda bir gün daha cesur bir kadın ya da erkek çıkacak, bunlardan birini kandıracak, bu güzelim aşkta hiç yaşanmadan öylece kalacaktı. Hadi kalkalım, eve gidelim artık dedim, kabaran öfkemi bastırarak. Yoksa yarım yamalak çalışan aklımız tamamen duracak. Restorandan çıkınca yaşlı emektarıma yöneldim. Onlar da Ali'nin arabasına. Barışmış gibiydiler. En azından arabalara yürüdüğümüz o kısa sürede birbirlerini ne iğnelemişler ne de kinayeli sözcükler dökülmüştü ağızlarından. Belki de yanlarında ben olduğum için öyle davranıyorlardı. Arabaya bindikten sonra da işi ağırdan aldım. Yapmamalıyım dememe rağmen merak etmekten kendimi alamıyordum. Dikiz aynasından bir süre izledim onları. Ali arabasının burnunu Aksaray'a çevirdi. Önce Zeynep'i bırakacaktı. Ah aptal çocuk, evde ne işin var diye mırıldandım içim yanarak. Kır direksiyonu saray burnuna. Bu kentin ilk tapınağının kurulduğu o muhteşem yerde güneşin doğuşunu izle sevdiğinle birlikte. Ama yapmadı Ali, aklına bile gelmedi. Gelmesin bakalım. Bir gün gençlik uçup gittiğinde sadece bedenin dinçliği değil, gönlün isteği de söndüğünde çok yanacaklardı ama iş işten geçmiş olacaktı. Seni öldürmemi isteyen bizzat bu şehir. Çemberli taş sütununun güneyinde gördüm onu. Tramvay durağının orada. Şeffa'nın tarif ettiği gibiydi. Orta boylu, sağlam yapılı, başında yüzünü gizleyen koyu renk geniş bir fötr şapka. Dur demeye kalmadan el arabasını sürükleyerek gölge gibi akıp gitti gözlerimin önünden. Hemen takıldım ardına. ama benden hızlıydı. Divanyolu caddesine çıktığımda Sultan II. Mahmud'un türbesinin önüne varmıştı bile. Üstelik elindeki o arabayı da bırakmadan. Genç biri olmalıydı, genç ve çevik biri. Bütün gücümü toplayarak düştüm peşine ama yakalamak ne mümkün. En son caddenin sağ tarafındaki adliye binasına döndüğünü gördüm. Nefesim kesilmek üzereydi. Yol kenarındaki çınar ağacının iri bedenine yaslanıp biraz soluklandım. Artık onu tümüyle kaçırdığımı düşünüyordum. Nefesim düzene girince yeniden hızlandım. Adliyenin hizasına geldiğimde ne göreyim? Devasa demir bir kapının önünde durmuş, bana bakıyordu. Sanki onu gözden yitirmemem için bekliyor gibiydi. Kendisini gördüğümden emin olunca omzuyla demir kapıya yüklendi. "Dur!" diye bağırdım adımlarımı hızlandırarak. "Dur, polis!" Dinleyen kim? Bütün bedeniyle demir kapıyı itmeyi sürdürdü. Fakat kapı o kadar büyüktü ki değil açmak, kıpırdatabileceğini bile sanmıyordum. Ama gizemli şüphelimiz gözlerimin önünde kanatlı kapıyı ardına kadar açtı. İçeri girmeden önce sanki alay edermiş gibi bir de dönüp baktı bana. Sonra hızla içeri daldı. O eşikten geçer geçmez kapının kanadı usulca kapanmaya başladı. Hayır, bu fırsatı kaçıramazdım. Nefesimi toplayarak adımlarımı hızlandırdım. Kalbim delice çarpıyor, şakaklarım zonkluyordu. Aldırmadım, bütün gayretimle koşmayı sürdürdüm. Başarmıştım, demir kapı yüzüme kapanmadan yorgun bedenimi içeri atabildim. Ama o da ne? Daha soluğumu toplayamadan, daha kapı arkamdan kapanmadan ortalık ansızın aydınlandı. Karanlık bahar gecesi ışıltılı bir yaz sabahına dönüşüverdi. Gözlerimi yakan güneşle birlikte çılgın bir kalabalığın sesleri yankılandı kulaklarımda. Öldür, öldür, öldür. Ne oluyordu? Nereye düşmüştüm ben böyle? Gözlerimin ışığa alışmasını beklerken elim silahıma uzandı kendiliğinden. Yoktu. Koşarken düşürmüş olmalıydım. Panik içinde bunları düşünürken gözlerimi yakan ışığın parlaklığı sönmeye, etrafımı daha iyi seçmeye başladım. Ama bu imkansızdı. Binlerce kişilik tarihi bir hipodromun ortasındaydım. Bildiğimiz Sultanahmet Meydanı gitmiş, yerine taştan yapılma, tribünleri hınca hınç insanla dolu, at yarışlarının yapıldığı, kanlı gladyatör dövüşlerinin sahnelendiği Roma hipodromu gelmişti. Şaşkınlıkla neler olup bittiğini anlamaya çalışırken peşine düştüğüm adamı gördüm yine. Hiç acelesi yoktu. Ne korkuyordu ne de kimseden çekinir gibi bir hali vardı. Sanki kovalandığını unutmuş, arenanın ortasına doğru emin adımlarla ilerliyordu. Yürürken pardesüsünü de attı üzerinden. Siyah bir zırhla sarmalanmış güçlü bedeni çıktı ortaya. Sağ eli kafasındaki şapkaya uzandı, kenarından tuttu. Çıkaracağını sandım. Nihayet yüzünü tam olarak görebilecektim. Ama genişçe şapkanın kumaşı bir eldiven gibi sıyrıldı. Altından gladyatörlerin taktıkları türden çelik bir tolga çıktı. Bizim çöp toplayıcısı bir anda muhteşem bir savaşçıya dönüşüvermişti. Fakat hala bir eksik var demeye kalmadı, iki Romalı asker yaklaşarak iki uçlu kocaman bir balta uzattı ona. Savaşçı başını usulca öne eğdi. Askerleri selamladıktan sonra aldı baltayı. O bunları yaparken tribünlerdeki kalabalık susmuş, koca hipodromda çıt çıkmıyordu. Ne zaman ki baltayı havaya kaldırdı, ne zaman ki ışık baltanın çeliğine yansıdı, ne zaman ki savaşçı kendi etrafında döndü, kalabalık yeniden kudurdu. Yine aynı kesin emir, üç kez yankılandı hipodromun duvarlarında. Öldür, öldür, öldür. İyi de kimi öldürecekti bu adam? Yanıtı öğrenmem için fazla beklemem gerekmedi. Mengene gibi iki el yapıştı koluma. Daha ne oluyor bile diyemeden dev gibi iki Romalı lejyoner arenaya sürükledi beni. Adamlar o kadar iriydi ki bırakın onlara karşı koymayı parmağımı bile kıpırdatamıyordum. Gövdemi sürükleyerek arenanın ortasına kadar taşıdılar. Mısır'dan getirtilen yekpare dikili taşın bulunduğu yere bıraktılar beni. Paldır küldür yuvarlanıverdim tozun toprağın içine. Yere düştüğümü gören kalabalık kan kokusu almış çakal sürüsü gibi uludu. Öldür! Öldür, öldür. Usulca doğruldum dizlerimin üzerinde. Yakıcı güneşten korunmak için toprak zeminde uzayan dikili taşın gölgesine sığınmaya çalıştım. Ama sırtıma yediğim bir tekmeyle yere devrildim. Kalabalık yeniden uludu. Öldür, öldür, öldür. Başımı kaldırınca eski çöp toplayıcısı, yeni savaşçıyı gördüm. Elinde baltası, kararlı adımlarla yaklaştı. Herif gerçekten de benimle dövüşecekti galiba. Dur diye bağırdım. Dur, ne yapıyorsun? Durdu. Onunla konuştuğuma inanamıyormuş gibiydi. Seninle dövüşmeyeceğim dedim, dizlerimin üzerinde doğrularak. Silahsız bir adamı öldürmek istiyorsan hiç durma saldır. Baş ucuma kadar geldi. İkinci bir dikili taşmış gibi durdu. Tolga'nın gizlediği yüzünü hala göremiyordum. Aptal diye çıkıştı. Bu bir dövüş değil. Dövüş olsa sana silah verilirdi. Karşına da bir gladyatör çıkardı. Ben gladyatör değilim. Basit bir hizmetkarım sadece. Şaşkınlığım o kadar büyüktü ki korkumu bastırdı. Doğrulmaya çalışırken sordum. Ama neden? Neden öldürmek istiyorsunuz beni? Yanıt yerine böğrüme sıkı bir tekme geldi. Yeniden boylu boyunca serildim yere. Yüzümü topraktan kaldırırken söylendi cellat. Söyledim ya, ben bir hizmetkarım. Emirleri yerine getiririm sadece. Seni öldürmemi söylediler. Yılmak yoktu. Yeniden toparlanmaya çalıştım. Kim emretti diye sordum. Ağzımda kanla karışan toprağa yere tükürürken. İmparator mu, Konstantin mi? Koca bir kahkaha attı. Hangi imparator, hangi Konstantin? Seni akıllı bir adam sanmıştım. Ötekiler gibi zır cahilmişsin meğer. İmparator mu kaldı? Seni öldürmemi isteyen bizzat bu şehir. Şehrin ruhu. Hangi şehir diye söylendim etrafıma bakınarak. Sen neden bahsediyorsun? Başındaki Tolga'yı çıkarıp attı. Ve daha bu akşam üzeri konuştuğumuz Namık'ın yakışıklı yüzü göründü. Evet, Leyla Barkın'ın sevgilisi. İstanbul'u Savunma Derneği'nin lideri Cerrah Namık Karaman. Şaşkınlığıma aldırmadan yanıtladı sorumu. Bizantyon dedi tıpkı o da benim gibi etrafına bakınarak. Konstantinopolis, İstanbul hangi şehir olacak? Yağmaladığınız, kirlettiğiniz, talan ettiğiniz şehir. Artık hesap verme zamanı geldi. Yaptıklarınızın bedelini istiyor artık bu şehir. Aynı anda baltasını havaya kaldırdı. Bir kez daha yansıdı güneş baltanın çeliğinde. Gözlerimi yaktı parlaklığı. Yapma diye seslendim bütün gücümle. Yapma. Ama baltanın kalktığını, infaz anının geldiğini gören kalabalık öyle bir haykırış tutturmuştu ki kendi sesimi ben bile duyamadım. Öldür, öldür, öldür. Nasıl da tutkuyla bağırıyorlardı. Bir ara ben de öldürülmem gerektiğine ikna oldum. Bu kadar insan istediğine göre demek ki kanımın akıtılmasında bir yarar var diye düşündüm. Ama bakışlarım yeniden baltanın keskin çeliğine takılınca önce büyük bir korku, ardından yaşamak için güçlü bir istek duydum. Son bir gayretle Namık'ın ayaklarına atıldım. Güya adamı yere yıkmaya çalışacaktım. Ama bizim cerrah mermer bir heykel kadar ağırdı. Kıpırdatamadım bile. O ise sağlam bir tekmeyle yeniden baltasının menziline soktu beni. Sadece kolumu kaldırabildim. İndireceği baltanın kolumu kalın bir dal gibi koparıp kafatasıma gömüleceğini bilmeme rağmen elimden başka bir şey gelmediğinden sadece bu hareketi yapabilmiştim. Korkuyla nefesimi tutarak keskin çeliğin kemiğimi parçalamasını bekledim. Nefesini tutan sadece ben değildim. Hipodromdaki çılgın kalabalık da susmuştu. Koca arenada yaprak kımıldamıyordu. Birden o ses duyuldu. İmparatorun baltayı indir işareti mi? Hayır, bu bir zil sesiydi. Biri hipodromun kapısını çalıyordu. Saçmalıyordum. Hipodromun kapısında zil. Ama zil sesi artarak sürüyordu. Ne gözlerimi açabiliyordum ne de celladın baltası başıma iniyordu. Sonunda yaptım. Göz kapaklarımı araladım. Aynı parlak ışık saldırıya geçti kirpiklerimin arasından. Göz aklarımın yandığını hissettim. Varsın yansın. Kapamadım. Parlaklığın içinden etrafımı saran nesneleri seçmeye çalıştım. İlk gördüğüm karımla kızımın bana gülümseyen fotoğrafları oldu. Ardından saksıdaki çingene pembesi menekşem. Eski gardrobun kahverengi ahşabı. Leylak beyazı duvar kağıdı. Komodinin üzerinde hala inatla çalmayı sürdüren saate döndüm. Alarmını susturdum. Yeniden yatağa uzanırken derin bir nefes aldım. Ama aklım gördüğüm rüyaya takılmıştı. Ne demek oluyordu şimdi bu? Bilinçaltımda namı mı suçluyordum? Aslında dün onu sorgularken adama karşı yakınlık hissetmiştim. İstanbul için bir şeyler yapmasını takdirle karşılamıştım. Öte yandan Necdet'in hala Leyla'nın peşinde koşması namı çileden çıkarmış olabilirdi. Üstelik Necdet'in yaptığı işlerden nefret ettiğinden onu rahatlıkla zanlılar listesinin ilk sırasına sokabilirdik. Ama cerrah bize karşı dürüst davranmıştı. En azından Necdet konusunda. Cesurca açıklamıştı adam hakkında düşündüklerini ki bunlar onu suçlamamız için esas nedenlerdi. Adeta kendi ağzıyla kendini ihbar etmişti. Tabii bu bir taktik değilse. Masum olmasam bunları size niye söyleyeyim demek için böyle davranmış olabilirdi. İyi de ya ikinci cinayet? Aynı ritüeller tekrarlanıyordu. Hedef alınan kişilerin boğazlarının kesilerek öldürülmesi, kurbanların başka bir mekanda katledildikten sonra tarihi anlamı olan yerlere bırakılması, maktullerin avuçlarına konulan sikkeler ve cesetlerin ok biçimine sokularak bir sonraki kurbanın bırakılacağı yerin işaret edilmesi. Peki neden? Katil ya da katiller neden bu insanları öldürüyorlardı? Namık'ın rüyamda söylediği gibi İstanbul için mi? Bu şehir adına ona yapılan haksızlıkların hesabını mı soruyor birileri? Hadi canım, çok çılgınca. Birden Namık'ın yüzünü hatırladım. Kolay kolay bozulmayan sakinliğini. Bu şehri barbarlara karşı savunuyoruz derken koyu renk gözlerinde beliren kararlılığı. Üstelik yanında ona inanmış insanlar vardı. Çoğu orta yaşlı, çoluk çocuk sahibi insanlar. Ya o meydan okurmuş gibi bakan kızıl saçlı delikanlı? Namık'a büyük saygı duyduğu her halinden belliydi. Namık'ın söyleyeceği her şeyi yapmaya hazır bir adam. Fikirlerimi sürdürürsem öğleye doğru Namık'ı gözaltına almam gerekebilirdi. Oysa bunun için erkendi. Bütün bu varsayımları başlatan basit, saçma sapan bir rüyaydı. Bilinçaltımın verdiği bir işaretle bugüne kadar kimseyi içeri almamıştım. Bundan sonra da almayacaktım. Hele Namık gibi İstanbul için bir şeyler yapmaya çalışan birini asla. Yine de onu yeterince tanımadığımı biliyordum. Ve yine biliyordum ki katiller her zaman kötü insanların arasından çıkmazdı. 11. ayrımın sonu. Sayfa 119.